Dudaktan kalbe.
Ayrım 26.
İstanbul'da olsaydın hayli muvaffakiyet kazanırdın. Güzel komedi oynuyorsun. Ben de inanmış gibi görünerek bön bön seni seyrediyorum. Fakat hiç merak etme, nasıl olsa foyanı yakalayacağım. Biz sana benzemez daha nicelerini gördük. Rollerini ne kadar maharetle yapsalar yine bir gün dudaklarından bir kelime, vücutlarından bir tavrı hareket kaçıyor ki bütün hüviyetlerini ayna gibi meydana çıkarıyor. Elbette seni de bir gün yakalayacağım. Fakat günler geçiyor, Vedat onda korkarak beklediği hallerden hiçbirini görmüyor. Acaba bu kadıncağız nadir bir istisna mı? Göründüğü kadar nezih, temiz bir çare mi diye şüphelere düşüyordu. Bir gün Kemal Bey yeğenine Kütahya Belediyesi'nden şikayet ediyor, birkaç ay evvel belediye mühendisleriyle ettiği bir kavgayı anlatıyordu. Sözünün en ruhlu yerine geldiği vakit Vedat'ın kendisini dinlemediğini fark etti. Vedat, "Oğlum, dalga geçeceksen beni nafile yorma," diye darıldı. Genç adam aşağıya kulak veriyor, Lamia'nın ancak işitilebilir bir sesle söylediği bir parçayı dinliyordu. Hayretle, "Tuhaf şey, yengen bunu nereden öğrenmiş?" dedi. Sonra binbaşının cevap vermesini beklemeden aşağı koştu. Büyük bir masanın üstünde dalgın dalgın çamaşır ütüleyen Lamia onu görünce sustu. Vedat gülerek, "Yenge, siz bunu nereden öğrendiniz?" dedi. "Neyi Vedat Bey?" "Söylediğiniz parçayı." "Bilmem, ben mi söyledim?" Vedat gürültülü bir kahkaha kopardı. "Bu çok âlâ yenge, söylediğiniz parça, hani o bahsettiğim siyah yıldızların en güzel yeri, şehzade ile sultanın ay aydınlığında konuşmaları, siz bunu nereden biliyorsunuz?" "İzmir'den kulağımda kalmış olacak efendim." "Bu kulakta kalmış bir şeye benzemiyor, pek öyle anlamam ama aynen tekrar ediyorsunuz." Lamia müşkül bir mevkide kalmıştı. Heyecanını göstermemek için çamaşır sepetinin üstüne eğilerek, "İzmir'deyken bu parçayı besteleyen bey komşularımıza misafir gelmişti," dedi. "Daima bunu çalıyorlardı. Oradan aklımda kaldı." "Ay, siz Hüseyin Kenan'ı tanıyor musunuz?" Lamia kısa bir tereddütten sonra başını salladı. Mümkün olduğu kadar lakayt bir sesle, "Şöyle bir iki kere uzaktan görmüştüm," dedi. "Onu ben de tanırım. Allah cezasını versin. Bu derdin başıma gelmesine sebep biraz da o oldu. Öyle ya, o karagöz meselesi onun, siyah yıldızlarından çıktı." Vedat ilk geldiği gece ondan ve siyah yıldızlardan bahsettiği dakikadan itibaren Lamia'nın gözünde başka bir ehemmiyet almıştı. Genç kadın ona arkadaşından bahsettirmek için bahaneler arıyor, sualler hazırlıyordu. Fakat Vedat'la yüz yüze geldiği vakit bir türlü cesaret edemiyordu. Onun adını söylerse hayatının bütün sırları ortaya dökülecek sanıyordu. Bu vaka Lamia'yı bu korku ve tereddütten kurtarmış oldu. Bazen Vedat'la yalnız bulunduğu vakit bir bahane ile onun sözünü açıyordu. Hali o kadar sakin, sesi o kadar lakayttı ki genç doktor hiç şüphelenmiyor, arkadaşının son seneleri hakkında uzun uzun malumat veriyordu. O, şimdi eskisinden daha ehemmiyetli, daha meşhur bir adamdı. Fakat siyah yıldızlardan sonra hiçbir yeni eser verememişti. 1,5 seneye yakın bir zaman karısı ve kayınpederiyle beraber Avrupa'da dolaşmış, daha bu ilkbaharda İstanbul'a gelmişti. Şimdi karısıyla yalnızdı. Kayınbabası geçen sene bir aşk macerası neticesinde lehli bir şantözle evlenmişti. Bu rezalet bitmez tükenmez dedikodulara sebebiyet vermişti. Mahut Karagöz gecesi bir iki güne kadar karısıyla beraber İzmir'e gideceğini söylemişti. Vedat hiç şüpheye düşmeden bunları anlatıyor, başını elindeki dantelin üstüne eğen Lamia, lakaydını dinliyor, örgüsünün hesaplarıyla meşgul görünüyordu. Vedat bir gün uzun uzun Cavidan'dan bahsetmişti. "Boylu boslu, kanlı, anlı, şanlı, muhteşem bir kadın. Ben o tipten pek hoşlanmam ama Allah için güzel. Hele bu bir iki sene içinde büsbütün güzelleşmiş. Evlenmelerinden biraz sonra onlara bir ziyafette tesadüf etmiştim. Hala o geceyi hatırlarım. Karı koca tiyatrolardaki aşk rolü oynayan büyük artistlere benziyorlardı. Kenan iyi çocuktur. Fakat onda yeni zenginin bir sonradan görme edası vardır ki bir türlü üstünden atamıyor. Onu eskiden de tanırım. Fakir, meçhul bir genç iken düşkün bir kibara benzerdi. Mühim ve oldukça paralı bir adam olunca zengin bir esnaf hali aldı. Eski çekingen tavırları şimdiki az çok yapmacık zarafetlerine, şımarık serbestliğine bence çok müracahattı. Neyse, bunlar lazım değil. O gece herkesin gözü onlardaydı. Dediğim gibi Kenan uzun boylu, yüzüne hoş bir hususiyet veren mavi gözleri, ağır tavırlarıyla bir dram Jön Premiyesi'ne benziyordu. Bu hem hoş hem de biraz gülünç bir manzaraydı. Misafirler prenses vasıtasıyla ondan keman istediler, tabii derhal itaat etti. Çapkının o gece çaldığı kemanı unutamayacağım. Sanat aşktan başka bir şey değildir diyenlere o gece inandım. Bitişik karanlıkça büyük bir odaya girmişti. Pencereden mehtap giriyor, yüzüyle vücudunun her tarafı aydınlanıyordu. Öyle şeyler çaldı ki hemen hemen bu dünya ile alakası yoktu. Hasılı çok kuvvetli bir sanatkar. Karısı ukalacadır. Mesela Alaturka'ya hiç tahammül edemez. Böyle olduğu halde bir gece ona bir Alaturka ninni çalmış. Prenses adeta deli olmuş. Rivayete göre kadıncağız iki ay bu ninniyle uyumuş. Vedat devam ediyor, onların aşklarına ait daha birçok şeyler anlatıyordu. Lamia bu hikayeyi dinlerken heyecanını, teessürünü göstermemek için nefes almaktan korkuyor, dalgın bir hüzünle düşünüyordu. Vedat Bey bunları söylediğini çok fena etti. Şimdi zorla kendimi zapt ediyorum. Fakat yalnız kaldığım zaman kim bilir ne kadar üzüleceğim. Yine geceleri uyku bana haram olacak. Demek iki ay onu benim ninnimle uyutmuş. Fakat o gece fazla muzdarip olmadığını, teessürünün gündüzkü hafif ve dalgın hüzünden daha ileri geçmediğini hayretle gördü. Ertesi gün kalbini büsbütün sakin bulunca düşünmeye başladı. Niçin acaba o kadar üzülmedim? Acaba onu eskisi kadar sevmiyor muyum? Buna çare yok. Ölünceye kadar bu aşka sadık kalacağım. Onu unutamayacağımı biliyorum. İhtimal artık bu acıya da alıştım. Onun için fazla ızdırap çekmiyorum. İnsan her şeye alışıyor. Elbette bu daha iyi. 16. O sene kış pek şiddetli olmuştu. Kütahya haftalarca güneş yüzü görmemiş, sokaklar kardan, çamurdan geçilmez bir hale gelmişti. Doktor Vedat hemen her gün Kemal Beylere geliyor, evine gece yarısından sonra dönüyordu. İhtiyar binbaşı diline dolamıştı. O geldiği zaman, "Gel bakalım Güneş Efendi, sen gelince eve güneş girmiş gibi oluyor," diyordu. Hakikaten de öyleydi. Onun şen, şakacı, oynak mizacı sayesinde kışın geçtiğini hiç duymuyordu. Vedat'ın bir hususiyeti de çocukla çocuk, büyükle büyük olmasındaydı. Makbule ile bahçede saatlerce kartopu oynuyor, Mebrure'yi omuzlarına bindirerek sofada at koşturuyor, hatta bazen mutfakta Emine nineye yardıma gidiyordu. Bir gün, "Ah Emine nineciğim, ben sana yanıyorum," diye boynuna sarılmış, şakadan anlamayan ihtiyar kadın, "Eyvah, namusum gitti, gayrı bu evde canıma emniyet kalmadı, ben duramam," diye bar bar bağırmıştı. Geceleri binbaşıyla sobanın yanındaki sedire oturuyorlar, saatlerce dama, tavla, iskambil oynuyorlardı. Bir gün Vedat hiç görünmedi. İki defa evine adam gönderdiler, o gün İstanbul'dan gelen bir memur arkadaşını görmeye gittiğini haber aldılar. O akşam yatsıya doğru yine onlara uğradı. Pek şen ve memnun görünüyordu. Kardan bembeyaz kesilmiş paltosunu attıktan sonra cebinden buruşuk bir mektup çıkardı, onu elinde sallayarak "Yaşasın hürriyet," dedi, "İstanbul'a dönüyorum." Bu müjde birdenbire soğuk ve acı bir tesir yaptı. Binbaşı, "Etme Allah aşkına, yok canım yalan söylüyorsun," diye şüphe ediyor, Makbule ellerini dizlerine vurarak çığlıklar, feryatlar koparıyordu. Vedat gürültülü bir kahkahayla gülmeye başladı. "Aa, ne hodgam insanlar ya Rabbi," diyordu. "Kendi keyifler için benim burada yıllarca sürgün kalmama razı olacaklar." Binbaşı gülerek tevil etti. "Yok, onun için değil. Sanki birdenbire oldu da. Kimden geldi bu haber?" Vedat soğuktan kıpkırmızı kesilen yüzünü ısıtmak için sobanın kapağını açarak devam etti. nüfuzlu bir meslektaştan. Fakat henüz muhakkak değil. Siz benim o kadar katı söylediğime bakmayın. Malum ya, biraz mübalağayı severim. Benim için Dahiliye Nazırı'na müracaat etmişler. O da bu işle meşgul olacağını ciddi surette vaat etmiş. Şimdilik bu kadar. Makbule geniş bir nefes aldı, sevincini saklamaya lüzum görmeyerek, ''Hükümet adamları bol bol vaat ederler ama tutan kim?'' dedi. Binbaşıyla Vedat yine tavlaya başlamışlardı. Makbule her zamanki gibi başını babasının omzuna dayayarak oyunu seyrediyordu. Lamia elinde dikişiyle lambanın yanına çekilmişti. Ara sıra gözünün ucuyla Vedat'a bakarak düşünüyordu. ''Vedat Bey giderse ben de çok mahzun olacağım.'' Ara sıra ondan bahsediyordu. Meğer onu ne kadar seviyormuşum. Böyle sevmeseydim bu kadar ehemmiyet verir miydim? 17. Ertesi sabah Lamia, Makbule'de bir garip hal fark etti. Genç kız mütemadiyen onun peşinde dolaşıyor, bir şey söylemek istediği halde cesaret edemiyordu. Bir aralık Mebruri'ye çamaşır getirmek için en yukarıdaki sandık odasına çıktı. Aşağı ineceği vakit Makbule'yi yine karşısında gördü. Genç kız korkak bir tavırla, ''Abla, Lamia abla'' dedi. Lamia dikkatle onun yüzüne bakarak, ''Sende bir şey var Makbule'' dedi. ''Sabahtan beri dikkat ediyorum, hiç arkamdan ayrılmıyorsun.'' O birdenbire ürktü. ''Hiç, bir şey değil, sanki...'' ''Haydi kızım, ne derdin varsa söyle'' dedi. Makbule küçük bir tereddütten sonra bir cesaret hamlesiyle, ''Abla ben seviyorum'' dedi. Bunu o kadar tuhaf bir eda ile söylemişti ki, Lamia gülmekten kendini alamadı, onun yanağına bir fiske vurarak, ''Hani artık Nail Bey'in adını ağzına almayacaktın, artık nefret ediyorum diye yeminler ediyordun ya?'' Makbule tuhaf tabiatlı bir kızdı. Her iki ayda bir tanıdığı, gördüğü erkeklerden birini uzaktan uzak sevmeye kalkar, Lamia'ya uzun uzun dert yanar, ''Babam beni ona vermezse vallahi billahi öleceğim.'' diye ağlardı. Lamia evvela titizlenmişti. Makbule'nin onu hiç saymadan böyle hafif şeylerden bahsetmesi, ciddi olarak benimsemeye başladığı analık gururuna dokunmuştu. Sonra bu işleri Kemal Bey'in haber alıp darılmasından çekinmişti. Fakat Makbule gibi haşarı bir mahlukla uğraşmasına imkan yoktu. Hem de bu kadar çok kimseyi seven bu genç kızın iyi bir ciheti vardı. Hep kendi kendine gelin güveyi olur, bu çeşit bey ve efendilerden hemen hiçbirisi sevildiğini öğrenemezdi. Sokakta eskaza birisi söz atacak olsa hemen dönüp tersler, haşarı bir mektep çocuğu gibi kavga ederdi. Makbule, Nail sözünü işitince yüzünü buruşturdu. ''Ben Nail'den bahsetmiyorum abla'' dedi. ''Ne yapayım o miskini?'' Lamia yine gülümsedi. ''O halde o genç piyade mülazimi Refik Bey, biliyorsun ki Refik Bey'in İstanbul'da nişanlısı var.'' Makbule somurtkan bir çehreyle, ''Of abla, ben Refik Bey'den mi bahsediyorum?'' dedi. ''O halde kim?'' Genç kız gözlerini yere indirdi, Lamia'nın lacivert yün ceketinin düğmesini vurup kopartmaya çalışarak, ''Ben Vedat'ı seviyorum.'' dedi. Lamia birden şaşırdı, birisinin bu sözleri işitmesinden korkuyor gibi, ''Vedat'ı mı seviyorsun? Aman Makbule ne yaptığını ne söylediğini düşünüyor musun?'' Makbule ağlamaya hazırlanarak onun boynuna sarıldı. ''Ne yapayım ablacığım, gönül bu, su gibi akıverdi gitti.'' ''Allah aşkına bana bir akıl öğret Lamia abla. Ne olursa senden olur. Vallahi billahi öleceğim.'' Bu vaka Lamia'yı derin derin düşündürmeye başlamıştı. Aralık duran oda kapısını kapadı, sonra ağır ciddi bir sesle, ''Makbule, biliyorsun ki ben bir dereceye kadar senin annen de sayılırım. Herhalde bu aşk dediğin şey de yine ötekiler gibi geleceği, geçici bir şey olacak. Dur, sözümü kesme. Vedat Bey bu evde hepimizin kardeşi gibi. Allah esirgesin bir şey hissederse hepimiz rezil oluruz. Of Lamia abla anlamıyorsun. Ben yanıyorum diyorum. Ben Vedat'ın karısı olmak istiyorum. Burada güzel bir düğün. Sonra İstanbul'a gittiği vakit beni de götürür. Aa ne âlâ. Bey babamla sen de İstanbul'a misafir gelirsiniz. Vedatcığımla sana kim bilir ne ikramlar. Lamia gayri ihtiyarı gülerek onun sözünü kesti. Allah aşkına çocukluğu bırak Makbule. Daha ortada bir şey yokken böyle ümitlere kapılma. Acaba Vedat da beni sever mi dersin Lamia abla? Pek öyle çirkin falan değilim. Söylesene Lamia abla haydi. Lamia'yı hoyrat kollarında hırpalıyor, zorla kucağına alıp odanın içinde dolaştırarak yalvarıyordu.
Ayrım sonu.